Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. E'ûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kıymetli kardeşlerim, Kozan'ımızda yeni bir programla bizleri sizlerle buluşturan Rabbime hamd ederek başlamak istiyorum. İnsan yeryüzünde Allah'ı temsil etmekle görevlendirilmiş olan varlık. İnsan dünyada Allah'ın istediği gibi bir medeniyet kurmakla vazifelendirilmiş olan varlık. İnsan varlıkların içerisinde en şereflisi. Meleklerin bile secde ettirilmiş olduğu varlık. İlim verilmiş olan, Allah'ın bizzat ruhundan üflemiş olduğu, meleklerin secde ettiği, Allah Azze ve Celle'nin iki elimle yarattım dediği varlık. Yeryüzünde bir vazife için bulunuyor. Bu vazifeyi yerine getirdiği zaman bir taraftan şeref kazanacak, bir taraftan ahiretini kazanacak, medeni bir varlık olarak yaşayacak, insana yakışır bir hayat yaşayacak, bir taraftan da ahiretini, cennetini kazanmış olacak. İşte o yüzden Allah Azze ve Celle insana kulluğu emretmiştir. Madem ki yeryüzünde Allah'ın istediği gibi bir toplum, bir devlet, bir medeniyet meydana getirmekle vazifeli, o halde ona itaat edecek, onun dediği gibi inanacak, onun dediği gibi yaşayacak, onun dediği gibi yeryüzünde kendisine verilen vazifeyi gerçekleştirecek. Dinimizin adı İslam. Allah Azze ve Celle kullarından teslimiyet istediğini, itaat istediğini, kulluk istediğini bu şekilde ifade etmiş. Neden başka bir isim değil de adına İslam demiş? Çünkü İslam Allah'a itaattir, teslimiyettir. Allah'a kul olmak demektir. Dininin adını bu şekilde koymakla Allah Azze ve Celle nasıl bir din gönderdiğini özetlenmiş olmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayette kulluktan bahsedilir. Kur'an-ı Kerim وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyurur. Cinleri ve insanları başka bir sebepten dolayı yaratmış değilim. Sadece ibadet etsinler, itaat etsinler, kulluk yapsınlar diye yarattım. Başka bir sebepten dolayı değil, yeryüzünde zengin olsunlar diye değil, yeryüzünde nefislerinin peşine düşsünler diye değil, kullara kulluk yapsınlar diye değil, maddeye kul köle olsunlar diye değil, makamın kulu kölesi olsunlar diye değil, sadece ve sadece bu amaçla yarattım. İlla liyabudun, bana kulluk etsinler diye, başkalarına kulluk etmesinler diye, kendine şerefli, kendi şerefine yaraşır olanı yapsınlar diye. İnsan Rabbine kulluk yapmakla şerefini kaybetmez. Fakat kullara kulluk yaptığı zaman şerefini kaybeder. Kullara kul olduğu zaman, Allah'a değil de kullara itaat ettiği zaman şerefini kaybeder. Allah'a değil de şeytana itaat ettiği zaman şerefini kaybeder. Allah'a değil insanlara itaat ettiği zaman şerefini kaybeder. Allah'a değil nefsine itaat ettiği zaman şerefini kaybeder. İnsan kendine denk olana yahut kendinden daha düşük olana itaat ettiği zaman, kulluk yaptığı zaman şerefini kaybeder. Ama kendinden yüce olana itaat ve kulluk yaptığı zaman şerefinden bir şey eksilmez. Allah Azze ve Celle madem ki bütün kainatın sahibidir, madem ki insanı yaratan O'dur, her şeyi yaratan ve idare eden O'dur, o halde insanın Allah'a itaat etmesi ve kulluk yapması kadar doğal bir şey olamaz. Madem ki her şeyin sahibi O'dur, o halde insan sadece ve sadece O'na itaat etmek zorundadır. Ama insan dünyaya geldiği zaman bu gerçeği unutmaya başlar. Güç ve kuvvet eline geçtiği zaman Allah'ın kulu olmak istemez. Kendi dediğini yapmak ister. Güç ve kuvvet eline geçtiği zaman artık bundan böyle benim dediğim olur demeye başlar. Kulluğunu unutmaya başlar. Bir spermden yaratıldığını unutmaya başlar. Hatırlayın, ilk ayetler neydi? Allah Azze ve Celle Alak suresinin başında İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak buyurmuştu. Oku ama yaratan Rabbinin adıyla oku. Kafana göre okumayacaksın. Önce yaratan bir Rabbin var, onu bileceksin. Sadece yaratan değil, aynı zamanda Rab olan bir Allah. Yaratıcı olan Allah'ı tüm dünya kabul etti. Ancak Rab olan Allah'a gelince ekseriyetle onu Rab olarak tanımak istemediler. Yaratıcı olarak onu kabul edenler, rızık verenimiz olarak kabul edenler, tevbeleri kabul eden olarak onu kabul edenler, her zaman her daim bize yardım eden olarak onu kabul edenler, her şeyi işiten, her şeyi bilen, her şeyi gören olarak, Rahman ve Rahim olarak, Tevvab olarak, Rezzak olarak onu kabul edenler, Halık olarak, Bari olarak onu kabul edenler, Rab sıfatını kabul etmek istemediler. Onun terbiye edici sıfatını, onun kanun koyucu sıfatını, onun otorite sahibi olduğunu, onun melik olduğunu, onun hakim olduğunu kabul etmek istemediler. Allah'ın varlığını kabul ettiler. Ama Allah Azze ve Celle'nin Rab sıfatını kabul etmek istemediler. Çünkü onun Rab olduğunu kabul ederlerse sadece ve sadece ona itaat etmek ve kulluk yapmak zorunda kalacaklardı. Onlar ise Allah'ın varlığını kabul etmek ama daha sonrasında özgür olmak istiyorlardı. İnsan özgür olmak istiyor. Eyahsebul insanu en yutrake suda buyuruyor Kur'an. İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? İnsan başıboş bırakılmış değil. Ama insan özellikle güç ve kuvvet eline geçtiği zaman, mevki makam sahibi olduğunda ya da zengin olduğunda artık yeryüzünde bir kul olarak yaşamak istemiyor. Allah insanı halifesi olarak yarattı. İnsan ise halife olmak değil, ilah olmak istiyor, Rab olmak istiyor. Elbette herkesi kastetmiyorum. Ama insanda böyle bir yapı var, onu anlatmak istiyorum. Allah Azze ve Celle insana verebileceği en büyük şerefi verdi. İnsan Allah'ı temsil edecek, Allah'ın halifesi olacak, Allah'ın vekili olacak. Ama insan bunu yeterli görmüyor kendisi için adeta. Ve yeryüzünde güç ve kuvvet eline geçince artık Allah'a itaat etmek istemiyor. İnsanların kendisine itaat etmesini istiyor. Ve artık yeryüzünde benim dediğim olur diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim ilk ayetinde İkra bismi rabbikellezi halak buyurmuştu. Yaratan, aynı zamanda Rab olan, onun adıyla oku. Hem Rab'dir hem de yaratandır. Sadece yaratan değildir, aynı zamanda senin Rabbindir. Senin üzerinde otorite sahibidir. Senin hayatına karışır. Parayı nasıl kazanacağına, nasıl harcayacağına, mirası evlatların arasında nasıl taksim edeceğine, nasıl giyineceğine, nasıl giyinmeyeceğine, neyi yiyeceğine, neyi yemeyeceğine, yani bütün hayatına, doğumdan ölüme kadar bütün hayatına karışır. Rab olan bir Allah, Allah Azze ve Celle birinci ayette kendisini tanıtır bize. Ben buyum diyor. Ben yaratanım, aynı zamanda Rabbinizim. Size kanun koyarım. Rabbin kelime manası terbiye eden demek. Göndermiş olduğu kitabıyla, göndermiş olduğu peygamberiyle ve bize vermiş olduğu fıtratıyla, fıtrat ile, İslam fıtratı ile kullarını terbiye eden, onların hayatına yön veren, bütün kainatı idare ettiği halde nasıl olur da insanı başıboş bırakmış olabilir? Mikropları bile başıboş bırakmamış olan Allah, gökteki yıldızları, galaksileri bile başıboş bırakmayan, sinekleri, böcekleri, vahşi hayvanları başıboş bırakmayan, onların hayatına bir düzen getiren Allah. Şöyle yaşayacaksınız, göreviniz şudur deyip onlara her birine bir görev tayin eden Allah, nasıl olur da kendisinin halifesi olan insana karışmaz ve ona bir yön vermez? İnsanın aklı doğru yolu bulmasına yeterli değildir. Akıl her meseleyi anlayamaz. Akıl madde üzerinde söz sahibi olabilir en fazla. Maddeyi bile daha çözebilmiş değil. Fakat insanın ruhu var. İnsanın nefsi var. Şeytan var. İnsanı etkileyen faktörler var. İnsan bunlara karşı nasıl mücadele verebilecek? Allah'a itaat etmeden, Allah'a kulluk yapmadan bunların tesirinden kendisini nasıl kurtarabilecek? Nasıl özgürlüğüne kavuşabilecek? Özgür olmak istiyor. Allah'a ne kadar kulluk yaparsa o kadar özgür olabilir. Ne kadar kulluktan uzaklaşırsa o kadar özgürlüğünü kaybeder, hürriyetini kaybeder. Çünkü Allah'a kulluk yaptıkça şeytana kulluktan kurtulur. Allah'a kulluk yaptıkça nefsine kulluktan kurtulur. Allah'a kulluk yapınca insanlara kulluktan kurtulur. Özgürlüğüne kavuşur, hürriyetine kavuşur. İslam'ın hürriyet anlayışı budur. Hürriyet deyince siyasiler başka şeyleri kastediyorlar. Bir milletin hür olması, bir milletin bağımsızlığını sağlaması, ele geçirmesi nedir denildiği zaman, onlar başka devletlerin tasallutundan kurtulmak olarak tarif ederler. Bir milletin ya da bir devletin özgürlüğüne kavuşması nedir? Onlara sorarsanız düşmanların tasallutundan, zulmünden vesairesinden kurtulmaktır. Kendi topraklarında başkalarının tesiri altında kalmadan yaşamaya özgürlük derler. O bir başka meseledir. Fakat İslam'a göre özgür olabilmesi, bir insanın ya da bir toplumun özgür olabilmesi, nefsine karşı özgür olmadan mümkün değildir. Şeytana karşı özgürlüğünü kazanmadan mümkün değildir. Kullara karşı özgürlüğünü kazanmadan mümkün değildir. Kullara kulluk yapan özgür sayılamaz. Nefsine kulluk yapan özgür olamaz. Esirdir. Allah Azze ve Celle insana kendisini tanıttı birinci ayette. Ben buyum dedi. İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan, aynı zamanda Rab olan bir Allah. Onun adıyla oku. Birinci ayette kendisini tanıttı. İkinci ayette de bize bizi tanıtır. Ben buyum dedikten sonra halakal insane min alak. Siz de busunuz der. İnsanı Allah alaktan yarattı. Spermle yumurtanın birleşmesinden meydana gelen embriyodan yarattı insanı. Ben buyum, sen de busun. Dolayısıyla iki tane varlık var. Birisi kulluk yapılan, bir diğerleri de kulluk yapan. Başka bir varlık yok. Kulluk yapılan ve kulluk yapanlar. Allah Azze ve Celle kulluk yapılandır. Madem kainatın sahibi odur, o halde kulluğun ona yapılması gayet doğaldır. İnsan kainatın sahibine kulluk yapmakla, kendini yaratana, kendini rızkını verene kulluk yapmakla şerefinden bir şey kaybetmez. Ama kendi gibi insanlara kulluk yaptığı zaman, işte o zaman şerefini kaybetmiş olur. İnsan alaktan yaratılmış olduğu halde bu gerçeği unutur. Devamında buyuruyor Kur'an-ı Kerim 3 ayet sonrasında. Kelle innel insane le yetga erraahu stagna. İnsan, hayır, insanoğlu azgınlık yapar. Kendini öğüde ihtiyaçsız gördüğü için. Kendini ihtiyaçsız gördüğü için. Allah'a muhtaç görmediği için. Güç ve kuvvet eline geçince, zenginleşince kendini güçlü görmeye başlar. Spermden yaratıldığını unutur. Acizliğini unutur. Kulluk yapmak zorunda olduğunu unutur. Ve ben özgürüm demeye başlar. Halbuki özgürlüğünü kaybetmiştir. Şeytana kulluk yapmaktadır. Nefsine kulluk yapmaktadır. Aslında özgür değildir ama o kendini özgür zannetmektedir. İnsanlar tarih boyunca Allah'a kulluk yapmamak için Allah'a iman ettiler. Ama Allah'a kulluk yapmak istemediler. Ya da şöyle ifade edeyim. Allah'ın varlığını kabul ettiler. Ancak Allah Azze ve Celle'ye itaat etmek istemediler. Allah'ın varlığını kabul edenler peygamberleri kabul etmediler. Kitapları kabul etmediler. Neden? Çünkü Allah peygamber ve kitap gönderdiyse demek ki hayatımıza karışacak. Kitap ve peygamber gönderildiyse demek ki özgür değiliz. Ahiret varsa demek ki yaptıklarımızdan hesap vereceğiz. Demek ki hayatımıza karışan bir Allah, kitap gönderen ve peygamber gönderen bir Allah, demek ki ahirette hesap soran bir Allah. İşte o yüzden peygamberleri kabul etmediler. Onlar sadece varlığını, Allah'ın varlığını kabul etmek istiyorlardı. Yaratıcılığını, rızık verici olduğunu, merhamet sahibi olduğunu, ilim sahibi olduğunu, kudret sahibi olduğunu, bunları kabul ettiler. İlim ve kudret yönünden Allah'a denk olan bir varlığı hiçbir zaman insanlar kabul etmemiştir. Putperestler dahil. İlim ve kudret yönünden Allah gibi ilim sahibi, Allah gibi kudret sahibi olan bir varlığı hiçbir zaman kabul etmedi insanoğlu. Vacibül vücut olan, varlığı kendinden olan ve olmak zorunda olan, olmazsa olmaz olan bir varlığı, Allah'tan başka bir varlığı insanoğlu kabul etmedi. Burada sorun yok. Ne ilim yönünden, ne kudret yönünden, ne de vacibül vücut olma yönünden ona denk bir varlığı insanoğlu hiçbir zaman kabul etmedi. Ancak yetki yönünden,
Allah'a Allah gibi yetki verdikleri insanlar oldu. Allah Azze ve Celle nasıl yetkiliyse, o insanlardan kimilerini öyle yetkili gördüler. Ve bazı varlıkları da o şekilde gördüler. Gökteki yıldızdan tutun da yerdeki putlara varana kadar birçok varlığın Allah Azze ve Celle gibi yetkili olduğuna ya da Allah'ın yardımcıları olduğuna iman ettiler. Putlara tapıyorlardı, kulluk yapıyorlardı onlara. Kulluk yapıyorlardı ama aslında onlara itaat etmiyorlardı. Müşriklerin putlara bakışı neydi? Onlar diyorlardı ki: "Ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allah zulfa." Biz bu putlara başka bir sebepten dolayı tapmıyoruz. Kulluk yapmıyoruz. Tek bir sebep var. Bizim bu putlara ibadet etmemizin, kulluk yapmamızın bir sebebi var. O da onları Allah'a yaklaşmak için vesile olarak görüyoruz. Allah'a yaklaşmak için biz putlara tapıyoruz, kulluk yapıyoruz. Böyle diyorlardı. Allah'a yaklaşmak için. Demek niyetleri iyiymiş yani. Ama niyetleri onları kurtarmadı. Allah'a yaklaşmak için öyle mi? Allah'a yaklaşmaksa maksadın, Allah peygamber ve kitap gönderiyor, Allah'a nasıl yaklaşacağımızı bize gösteriyor. O halde neden o yolla Allah'a yaklaşmıyorsun? Demek ki samimi değil. Allah'a yaklaşmaksa, Allah'a nasıl yaklaşılacağını peygamberler öğretiyor. O zaman neden peygamberlere uymuyorsun? Neden çeşit çeşit mazeretler söylüyorsun? Peygamberleri kabul etmemek için diyorlardı ki, bu da bizim gibi bir insan. Melek değil. Allah gönderse bir melek gönderirdi. Kur'an-ı Kerim onlara cevap verir. Yeryüzünde yaşayanlar melek mi ki? Onlara meleklerden bir peygamber gönderelim. Yeryüzünde yaşayanlar insan olduğuna göre size sizin gibi bir insanın peygamber olarak gönderilmesinden daha doğal ne olabilir? Eğer melek gönderilseydi, o zaman derdiniz ki bu bize örnek olamaz. Çünkü o melek yemiyor, içmiyor, korkmuyor, uyumuyor. Bize nasıl örnek olabilir? Bize bizim gibi bir insan peygamber olarak gönderilseydi ya, öyle derlerdi. İtirazda bulunmak için itirazda bulunuyorlardı. Mantıklı bir sebep söyleyemiyorlardı. Neden diyorlardı? Yolda yürüyor bizim gibi. Neden bizim gibi çarşıda geziyor? Neden elinde bir paket taşıyor, o da bizim gibi? Bunun bizden üstünlüğü nedir ki? O da yemek yiyor. Halbuki gönderilen bir peygamberdir. Bir ilah değil. Peygamber size peygamberim dedi, ilahım mı dedi? Sizi ben yarattım mı dedi? Yahut da ben de bir tanrıyım, bir ilahım dedi mi? O halde neden onun yemek yememesini, çarşılarda yürümemesini, bir kadından doğmamasını, neden onun melek gibi olmasını şart koşuyorlar? Aslında onlar çok iyi biliyorlardı ki, peygamberi kabul ettiklerinde peygambere itaat etmek zorunda kalacaklar. Allah'a itaat etmek ve kulluk yapmak zorunda kalacaklar. Halbuki onlar Allah'a sadece inanmak istiyorlar. O kadar. Sadece inanmak istiyorlar. Onların putlarına bakışı da zaten böyleydi. Putlarına nasıl bakıyorlardı? Putlarına güya bir takım şekilsel ibadetler yapıyorlardı. Putlarının önünde bir takım hareketler yapıyorlardı. Fakat putlarına bu şekilde bir takım ibadetler kendilerince yapıyor olsalar bile, Putlarına itaat etmiyorlardı. Çünkü put onlara emir göndermiyordu. Onlar her zaman kendilerine karışmayan, emirler göndermeyen, itaat edilmeyen bir ilah istediler. Onların hayatına karışmayan, onların parayı nasıl kazanacağına, nasıl harcayacağına karışmayan, kılığına, kıyafetine karışmayan, onların devletine karışmayan, suçlulara nasıl ceza vereceklerine karışmayan, onların hayatına karışmayan, yani itaat edilmeyen bir ilah istiyorlardı. O yüzden ne diyorlar? Peygamberi bu şekilde garip garip laflarla reddediyorlar. Sen de bizim gibi insansın diyorlar. Elbette insan olacak ki bize örnek olacak. Bizim gibi duyguları olacak ki bize örnek olacak. O da bizim gibi Allah'a kulluk yapacak ve bize örnek olacak. Böyle saçma sapan laflar söyledikleri gibi aynı zamanda diyorlardı ki biz atalarımızı bulduğumuz yol üzereyiz. Atalarımızı hangi yol üzere gördüysek biz de o yolda gidiyoruz. Neden atalarının izinden gidiyorlar? Allah'ı kabul ediyor bu insanlar. Putperestler, firavunlar, Nemrutlar Allah'ı inkar etmediler. Bize yanlış öğrettiler. Onlar Allah'ı inkar ediyormuş gibi anlatıldı. Firavun Kur'an-ı Kerim'de der ki, bu Musa peygamber olsaydı, ona gökten altın bilezikler atılması gerekmez miydi? Zengin olması gerekmez miydi? Ve onunla beraber meleklerin olması, ona yardım eden meleklerin olması gerekmez miydi? Bırakın Allah'ı, melekleri bile kabul ediyor. Melekleri kabul eden Allah'a inkar ediyor olabilir mi? Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın karşısındaki Nemrut, İbrahim Aleyhisselam dedi ki benim Rabbim yaratır ve öldürür. Nemrut dedi ki ben de yaratırım, öldürürüm. Yani birini öldürün derim, öldürürler. Bırakın derim, bırakırlar. Böylece onu yaratmış gibi olurum. Demagoji yapıyordu yani. İbrahim Aleyhisselam'ın kastettiği o değildi. Gerçek yaratma ve gerçek öldürme. Ruhunu alma. Bunu insan yapamaz. İbrahim Aleyhisselam baktı ki Nemrut demagoji yapıyor. Dedi ki benim Rabbim güneşi doğudan doğuruyor, batıdan batırıyor. Sen bunun aksini yapsana. Kur'an-ı Kerim burada der ki ve buhitellezi kefer. Kafir şaşırıverdi. İtiraz etmedi yani. Yani bu tabiat olayıdır. Güneş kendi kendine dönüyor, dolaşıyor demedi. İnkar etmedi yani, şaşırdı diyor Kur'an-ı Kerim. Allah inkar ediyor olsaydı şaşırmazdı. Bu dediğin şey tabiat olayıdır derdi. Allah inkar etmiyordu. Ve Allah Azze ve Celle bize onların neyi inkar ettiğini anlatır. Neden inkar ettiğini anlatır. Bunlar Allah'ın varlığını inkar etmiyor. Peygamberi inkar ediyor, kitabı inkar ediyor, ahireti inkar ediyor. Ve bunlar atalarımızın izinden gidiyoruz diyor. Kur'an-ı Kerim onlara cevap verir. Ya ataları yanlış yolda giden kimseler olsa da mı? Ataları yanlış yolda giden kimselerse de mi? Yine mi onlara itaat edecekler? Demek isteniyor ki düşünmeden bir yola girmişler. Düşünmüyorlar. Aynı zamanda yalan söylüyorlar. Atalarının izinden gidiyorlarsa atalarının içerisinde Hazreti İbrahim var. Neden Hazreti İbrahim ataları onun soyundan gelmekle övündükleri Hazreti İbrahim, Mekke'nin putperestleri, yalnız Allah'a kulluk yapmak istemeyen, peygambere karşı gelenler, atalarımızın izinden gidiyoruz diyenler, Hazreti İbrahim'in soyundan gelmekle övünüyorlar, Kabe'de olmakla övünüyorlar, biz Beytullah'ın komşularıyız diyorlar, Hazreti İbrahim'in torunlarıyız diye övünüyorlar. Madem ki atalarınızın izinden gittiğinizi söylüyorsunuz, atalarınızın içerisinde Hazreti İsmail var, onun babası İbrahim var, onun babası Hazreti Adem var. Neden o atalarınıza değil de bu atalarınızın izinden gidiyorsunuz? Neden atalarımızın izinden gidiyoruz diyenler, atalarınızın içerisinde Fatihler var, Kanuniler var, Selahaddin Eyyubiler var, neden onların izinden gitmiyorsun da işine geldiği gibi filan atamın izinden gidiyorum diyorsun? Eğer samimiysen işte sana ata, Osman Bey senin atan, Fatih senin atan, Kanuni senin atan, Yavuz Sultan Selim senin atan. Neden onun izinden gitmiyorsun? Allah Azze ve Celle onların yanlışlarını ortaya çıkartırken insanların aklına hitap eder ve der ki, atalarınız yanlış yolda gitse de mi onların izinden gideceksiniz? Siz aslında atalarınızın da izinden gitmiyorsunuz. Siz aslında nefsinizin izinden gidiyorsunuz. Atalar nasılsa mezarda, onlar mezardakilerin izinden giderler. Çünkü o mezardakiler mezardan kalkıp onlara emir vermezler. Ve bunlar da onlara itaat etmek zorunda kalmazlar. Bunlar aslında o yüzden atalarının izinden gittiğini söylerler. Nasılsa ata mezardadır ve kalkıp onlara talimat verememektedir. Demek ki insanların asıl hedefi budur. Özgür olmak isterler. Aslında atalarını bahane ederler. Onlar putlara tapıyoruz derler. Aslında nefislerinin dediğini yaparlar, putlara mal ederler. Bizim dinimiz böyledir derler. Hakikatte putlar onlara talimat veriyor değil. Neden putlara taptıklarını söylerler? Çünkü putlar onlara talimat göndermiyor. Onlara itaat etmek zorunda değiller. Neden atalarının izinden gittiklerini söylerler? Çünkü ataları topraktadır da ondan. Onlar onlara karışan bir ilah istemiyorlar. Onlara karışmayan birini istiyorlar. Nefislerine göre yaşamak istiyorlar. İnsan yeryüzünde güç ve kuvvet sahibi olduğu zaman benim dediğim olur demeye başlar, alaktan yaratıldığını unutur. O yüzden Kur'an-ı Kerim buyurur ki, kelle innel insane leyetga erraehu stagna. Hayır, insanoğlu azgınlık yapar, tuğyan eder, haddini aşar, kendini müstani gördüğü için, kendini ihtiyaçsız gördüğü için. Kim? Güçlüler, zenginler, makam sahipleri kendini güçlü gördükleri için spermden yaratıldıklarını unuturlar. Topraktan, çamurdan meydana geldiklerini unuturlar ve benim dediğim olur demeye başlarlar. Bu insanın haddini aşmasıdır. İnsan Allah'ın halifesi olmakla mükellef. Yeryüzünde ilahlık taslayamaz. Ona itaat etmek zorunda. Ona kulluk yapmak zorunda. Ama insan kendi bildiği gibi yaşamak ister. Allah Azze ve Celle eğer insanlara
yol göstermiş olmasaydı, itaat nasıl yapacaklar, kulluğu nasıl gösterecekler? O zaman derlerdi ki, ya Rabbi sen bize yol göstermedin ki. O zaman derlerdi ki, ya Rabbi sen bize nasıl itaat edeceğimizi göstermedin ki. Kur'an-ı Kerim hem itaatin yolunu gösterir, hem de insanın yaratılış gayesini açıklar. Ve ma halaktul cinne vel ins. İnsanlar ve cinleri başka bir sebepten dolayı yaratmadım. İlla liyabudun. Sadece ve sadece bir sebepten. Bana itaat ve kulluk etmeleri için yarattım. Diğer varlıkları da Allah yaratmadı mı? Onlar kulluk yapmıyorlar mı? Kur'an-ı Kerim burada iki varlıktan bahsediyor, insan ve cin. Halbuki Allah tamamını yaratmıştır. Ama burada iki varlıktan bahsedilmektedir. Çünkü diğerleri zaten Allah'a itaat ediyor ve kulluk yapıyor. Onların Allah'a itaati ve kulluğu iradi değil, gayri iradi olarak zaten yapmak zorundalar. Hayvanlar, bitkiler, cansızlar, melekler zaten istese de istemese de Allah'a itaat ve kulluk yapıyorlar. Allah Azze ve Celle iki varlığa, insanlara ve cinlere Allah'a kulluk yapmama iradesi verdi. İnsan isterse yapar, isterse yapmaz. Yani insana böyle bir irade verildi. Her varlık yaratılışı itibariyle isteyerek istemeyerek Allah'a itaat eder. Dünya Allah'ın dediği gibi döner. Ağaçlar Allah'ın dediği gibi meyvelerini verir. Arı Allah'ın emrettiği gibi bal yapar. Sinek Allah'ın verdiği görevi gerçekleştirir. Her şey Allah'a itaat eder. Onlara böyle bir irade verilmemiştir. İsteseler de yaparlar, istemeseler de. Ama insanlar ve cinler böyle değildirler. O yüzden Kur'an-ı Kerim özellikle insan ve cin hakkında böyle buyurur. Sizi illa liyabudun, bunun için yalnızca ibadet ve itaat ve kulluk edersiniz diye yarattım. Liyabudun İbn Abbas'a göre liyarifun manasında. Yani Allah'a itaat, yani Allah'ı tanımak, liyarifun, beni tanıyasınız diye sizi bunun için yarattım. Beni tanıyasınız ve tanıyarak kulluk yapasınız. Kulluk yapabilmek için evvela bilgi lazım. İnsan bilmeden nasıl kulluk yapacak? Kulluk yapmış olduğu zat hakkında bilgi sahibi olmadan, Allah'ı tanımadan Allah'a nasıl kulluk yapacak? O yüzden Allah Azze ve Celle kendisini bize tanıtmak için her tarafa mahlukat yerleştirdi. Başınızı göğe çevirseniz gökyüzünde milyar kere milyar yıldızlar görürsünüz. Başınızı yere çevirseniz toprağı ve topraktaki bitkileri, hayvanları, insanları görürsünüz. Başınızı nereye çevirirseniz çevirin, mahlukatı görürsünüz. Sayamayacağınız kadar çeşit çeşit varlıkları görürsünüz. Bu şekilde Allah kullarının kendisini tanımasını sağlar. İnsan Allah'ı nasıl tanıyacak? Allah kendisini göstermiyor ki. Yalnız bir varlığı tanımak için kendisini görmek şart değil. Onun yarattıklarını görseniz, onun eserlerini görseniz onu tanıyabilirsiniz. Onun sıfatlarını anlayabilirsiniz. Kainata baktığınız zaman, kainata baktığınızda Allah'ın ilmini, kudretini, sanatını, rahmetini görmeniz mümkündür. İşte insanları ve cinleri bunun için yarattım. Liyarifun, beni tanısınlar diye yarattım. Marifetullah'a ulaşsınlar, baksınlar, tefekkür etsinler
ve yetefekkerûne fî halkı semâvâti vel ard, göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür etsinler, kafa yorsunlar ve sonra Rabbena mâ halakte hâze bâtile, ey Rabbimiz sen bu kadar varlıkları boşuna yaratmış olamazsın desinler. Subhanek, sen boşu boşuna bir iş yapmaktan münezzehsin. Bu kadar şeyi boşuna yaratmış olamazsın desinler ve Allah'a kulluk yapsınlar. Düşünsünler, kainata baksınlar, çiçeklere, göklere, hayvanlara, her varlığa, dağlara, taşlara, yıldızlara baksınlar, baksınlar, baksınlar. Bir gün görmeye başlayacaklar. Bir anda göremeyecekler. Önce boş boş bakacaklar. Sonra bir şeyler görecekler, bulanık. Bulanık bir şeyler görecekler. Sonra biraz daha görecekler, biraz daha, biraz daha, biraz daha. Ve sonra tam görmeye başlayacaklar. Bütün sis perdeleri kalkacak. Sis perdeleri kalkacak ve net görmeye başlayacaklar. Kezalike nuri İbrahim'e melekute semavati vel ard. İşte biz böylece İbrahim'e göklerin ve yerin harikalarını, Allah'ın hükümranlığını gösteriyorduk. Ve İbrahim o bilgiyle konuşuyordu. Ey baba, yanlış yoldasın. Putperestlerin çocuğu Hazreti İbrahim. Babası da putların bekçisi bir putperest. Ama göklere ve yere bakan, Allah tarafından kendisine göklerin ve yerin hükümranlığı gösteriliyor. Ve bu şekilde Allah'ı tanıyor. O zaman yanlış yolda gidenlerin yanlış yolda gittiğini de anlayabiliyor. Ve bu şekilde alenen söyleyebiliyor. Ve putları gidip kırabiliyor. Ölümü de göze alabiliyordu. Ateşe atıyorlardı. Zerre kadar korkmuyordu. Kezalike nuru İbrahim'e melekute semavati vel ard. Göklerin ve yerin hükümranlıklarını, Allah'ın harikalarını İbrahim'e gösteriyorduk. İbrahim o imanla konuşuyordu. Hazreti Musa'ya gösterdi Allah ve Hazreti Musa aleyhisselam görecek bir göze ulaştı. Artık baktığı zaman görüyordu. İşte o zaman Allah ona peygamberlik verdi. Ve şimdi izhab ila firavun innehu taga dedi. Git firavuna anlat, o azdı. Git firavuna anlat, çünkü firavun azdı. Ve böyle bir görev verildiği zaman Hazreti Musa aleyhisselam gidebildi. Tarihin en büyük diktatörünün karşısına gönderiliyordu. Zerre kadar da bir tereddüt yaşamadı. Allah azze ve celle korkmayın gidin dediği zaman, çünkü Allah'a tam güveniyor, tam mutmain olmuştu. Çünkü çobanlık yapmış 10 sene ve kainat kitabını okumuş ve marifetullah'a ulaşmış, Allah'ı tanımış. İşte o Allah hakkındaki bilgi herkeste var. Fakat ilmel yakinin ötesinde, aynel yakin seviyesinde olması gerekiyor. Görev yapabilmek için herkes Allah'ın varlığını bilir. Ama herkesin bilgisi aynı değildir. Herkese o bilgi aynı şeyi yaptıramaz. Birisi Allah'ı bilir. O bilgi onu Allah'a secde bile yaptırmaz. O bilgi onun hayatına hiç tesir etmeyen bir bilgidir. Onun gözünde Allah haşa, mesela şu Kozan Kalesi'ni kim yaptı deseniz, filan yaptı derler ya, aynen öyle, şu kainatı kim yarattı deseniz, Allah der, farkı yok. Sanki şu Kozan'ın kalesini kim yaptı demişsiniz gibi, şu kainatı kim yarattı deseniz, o da ona benzer bir şekilde kainatın sahibinin adını söyler. Hayatına hiçbir şekilde tesir etmeyen bir Allah anlayışı. Kozan Kalesi'ni yapan adamın hayatımızda bir tesiri var mıdır? Nasıl ki onun bir tesiri yok? Nasıl ki hayatımıza karışmayan bir kral, bir padişah? Aynı şekilde Allah hakkında nice insanların kafasındaki bilgi bundan ibarettir. Kainatı kim yarattı deseniz Allah der. Ama hayatında Allah yoktur. Allah hayatına karıştırmaz. Nasıl para kazanacağına karışmayan bir Allah, nasıl harcayacağına karışmayan bir Allah, devletine, milletine karışmayan bir Allah, kanun koymayan bir Allah. Bu Allah ha var ha yok. Böyle bir Allah anlayışını Allah kabul etmiyor. Sadece var olan, sadece yaratan bir Allah, sadece rızık veren bir Allah. Allah böyle bir Allah anlayışını kabul etmiyor. Hayatınıza karışan bir Allah, illa liyabudun. Sadece ona ibadet, ona itaat, ona kulluk. Hayatınızda her şeyinize karışan bir Allah. Sizi bunun için yarattım buyuruyor. Başka bir sebepten dolayı yaratmadım. Beni tanıyın, bilgi sahibi olun, marifetullah'a ulaşın. Allah'ı herkes bilir. Ancak bilmeden bilmeye fark var. Kainata bakmamış, tefekkür etmemiş, yıldızlara bakmamış, çiçeklere bakmamış, yağmura bakmamış, geceye gündüze bakmamış, toprağa bakmamış olan adam Allah'ı ne kadar tanıyabilir? Tanımayan sevemez. O yüzden Allah'a kulluk yapabilmek için evvela Allah'ı tanımak lazım. Akli imandan zevki imana geçiş yapabilmek bununla mümkündür. Herkes Allah'ı aklıyla çok bilir. Ancak Allah'ı hissedebilmek kainat kitabını okumadan mümkün değildir. Bunu yapmadan iman, akli imandan zevki imana, size zevk veren, huzur veren, mutmain kılan bir imana ulaşamaz. Eğer böyle bir Allah, böyle bir iman ulaşmak istiyorsak, bu şekilde iman etmek istiyorsak, marifetullah'a ulaşmak zorundayız. Marifetullah'a ulaşmanın da yolu kainat kitabını okumaktır. Bunu yaptığı zaman insan Allah'ı tanır, Allah'ı tanıyınca Allah'ı sever. Sevmeden Allah'a itaat, Allah'ın istediği bir itaat değildir. Kullarının Allah'ı sevmesini ister Rabbimiz. Kendisini severek itaat etmemizi ister. Sevmeden itaat şeytanda da vardır. Birçok meselede şeytan Allah'a itaat etmiştir. İstemeden de olsa itaat eder. Nice insanlar Allah'a kendi vücutları, bütün hücreleri Allah'a itaat etmektedir. İstese de istemese de. Eli, ayağı, gözü, kulağı, beyni, kalbi, damarları, karaciğeri, böbreği Allah'a itaat etmektedir. Allah'ın istediği bu değildir. Allah Azze ve Celle kullarının kendisini severek itaat etmesini ister. İradi olarak, kendi iradesiyle bunu tercih etmesini ister. Yoksa sadece korkulan bir Allah, o şekilde itaat olmuş olur. Allah'ın istediği bu değildir. Allah'ın isimlerinden birisi Veduttur. Vedud Allah'ın kullarını sevmesidir ve kulları tarafından da sevilmek istemesidir. Allah kullarını sever. Veduttur. Allah kullarına rızıklarını verir. ve rezzaktır. O halde sevilmeye de layıktır. Kul Rabbini sevebilir mi? Yoksa sevmeden mi itaat edecek? Ehl-i sünnet dışındaki bir takım mezheplerde, Cehmiye gibi, bunlara göre kul Rabbini sevemez, Allah da kulunu sevmez. Allah'ın kulunu sevmesi demek, Allah'ın kullarının isteklerini yerine getirmesi, onlara nimetler vermesi, onlara sevap vermesi, onlara cennetini vermesi demektir. Öyle diyorlar bu görüşte olanlar. Diğer taraftan kulun Rabbini sevmesini nasıl açıklıyorlar? Kulun Rabbini sevmesi de Allah'tan sevap istemesi, Allah'ın cennetini istemesi, Allah'tan nimetler istemesi, buna benzer şekillerde açıklıyorlar. Yani kul Rabbini sevemez çünkü farklı bir varlıktır. İnsan Rabbini nasıl sevebilir ki diyorlar. Allah başka bir varlıktır. Maddeden bağımsız, zamandan ve mekandan münezzeh. Yemez, içmez, uyumaz, uyuklamaz. Bir maddeden ibaret değildir. Parçalardan oluşmuş bir madde de değildir. Allah başka bir varlıktır, insansa başka bir varlıktır. Dolayısıyla nasıl olur da insan Allah'ı sever, Allah da insanı sever dediler. Ama Ehl-i Sünnet bu görüşü reddeder. Ehl-i Sünnet'e göre insan Rabbini sever, Allah da kullarını sever. Kur'an-ı Kerim buyurur ki: "Ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillah bi kavm." Ey müminler, eğer siz dininizden dönecek olursanız, Allah'a kulluktan vazgeçecek olursanız, Allah sizi götürür, başka bir millet getirir, sizi yok eder, yerinize başka bir millet getirir. Yuhibbuhum, Allah onları sever. Ve yuhibbune, onlar da Allah'ı sever. Böyle bir millet getirir sizin yerinize. Siz eğer böyle davranırsanız, Allah'ın size emrettiği şekilde yaşamdan vazgeçerseniz, Allah'ın dininden vazgeçer, ondan başkalarına itaat eder, ondan başkalarına kulluk yaparsanız, Allah sizi götürür, yerinize başka bir millet getirir. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Demek ki Allah severmiş. Demek ki kullar da Allah'ı severmiş. Ve Kur'an-ı Kerim buyuruyor: "Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni." De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Demek ki kullar Allah'ı sevebilirmiş. Eğer sevgi olmazsa, kul Rabbini sevmeden ona itaat ve kulluk yapacak olursa, o zaman münafıktan ne farkı var? Münafık da istemeden Müslüman gibi görünür, Allah'a kulluk yapıyor gibi görünür. Ama münafıklar ebediyen cehennemde değil midir? Hem de cehennemin en aşağısındadırlar. Demek ki Allah Azze ve Celle kullarından münafık olmalarını istemeyeceğine göre, kullarının gönülden ona boyun eğmelerini istemektedir. Evet, Allah'a itaat edilecek ama bu itaat gönülden olacak. Sevgiyle olacak. Bazı Hristiyan din adamları Kur'an'ı şu şekilde suçlarlar. Kur'an-ı Kerim'deki Allah diyorlar onlar. Kur'an'daki Allah ceza veren bir Allah. Kur'an'daki Allah azap eden bir Allah. Kur'an'daki Allah korkulan bir Allah. Halbuki diyorlar, bizim kitabımızdaki Allah sevilen bir Allah. Bunlar ya Kur'an'ı bilmiyorlar ya iftira atıyorlar. Allah Azza ve Celle'nin isimlerinden birisi Kur'an'a göre Veduttur. Allah kullarını sever. Ve demin söylemiş olduğum ayetlerde de Allah'ın kullarını sevdiği anlatılmıyor mu? Ve Kur'an-ı Kerim la ikraha fiddin buyuruyor. Dinde zorlama yoktur deniyor. Yani zorlamayla istemeden olacak olan bir itaati Allah kabul etmiyor. Sevgi olmadan, gönülden olmadan olacak olan bir itaati ve kulluğu Allah reddediyor. Ancak elbette ki Kur'an'daki Allah aynı zamanda korkulan bir Allah'tır. Öyle olması da gerekir. Sadece sevilen bir Allah anlayışı insanları kulluğa sevk etmeyebilir. Sadece sevilen bir Allah, korkulmayan bir Allah insanları itaata ve kulluğa sevk etmeyebilir. O yüzden Allah hem sevilmeli hem korkulmalı. Böyle bir şey olur mu? Olur. İnsan bir şeyden korktuğu zaman ekseriyetle onu sevmez. Ama Allah böyle değildir. Allah'tan hem korkulur hem de sevilir. Ama Kur'an-ı Kerim sadece sevilen bir Allah'ı anlatmaz. Azap eden, bazı milletleri toptan yok eden ve bazı kullarını cehenneme atacak olan bir Allah'ı da anlatır. Çünkü sadece sevgiden bahsedecek olsaydı, o takdirde Yahudilerin yaptığı hatayı yapardı Müslümanlar da. Yahudiler ne dediler? Sadece sevilen bir Allah anlayışının sonucunda dediler ki, "Nahnu ebnaullah ve ahibbau." Biz Allah'ın oğullarıyız ve Allah'ın sevgilileriyiz. Bize ateş dokunmayacak. Dokunsa bile sadece 7 gün kadar dokunur dediler. Korkulmayan bir Allah anlayışı onları isyana götürdü. Allah hem korkulandır hem sevilendir. İkisi bir arada olmalıdır. Allah'tan korkmak Allah'a saygı duymak mıdır sadece? Hayır. Sadece Allah'a saygı duymak değildir. Gerçekten de Allah'ın azabından korkmak icap eder. İtaat ve kulluk yapmayana Allah'ın azap edeceğini kullarının bilmesini Allah istemiştir. Ve böylelerin azap etmek adaletin gereğidir. Allah sadece rahmet sıfatlarına sahip değil, aynı zamanda adalet sıfatına da sahiptir. Bir kısım kullar Allah'a itaat eder ve kulluk görevini yaparken diğer bir kısmı yapmaz. Eğer Allah'ın sadece sevgi sıfatı olsaydı, sadece rahmet sıfatı olsaydı, o takdirde yapmayanla yapan aynı olurdu. Yapana mükafat vermeseydi, yapmayana da ceza vermeseydi, ikisine de aynı şekilde muamele etseydi, o takdirde adaletsiz bir Allah olmuş olmaz mıydı? Allah adalet sahibidir. O yüzden yapanla yapmayanı aynı kefeye tabii ki koymayacaktır. Bir taraftan sevilen, bir taraftan da korkulan bir Allah anlayışı. Allah'a itaat ve kulluk mevzuunda ara sıra insanlar sapma gösterdiler ve Allah Azze ve Celle yeniden bir peygamber göndermek suretiyle yeniden yeryüzüne müdahale etti ve itaat ve kulluk konusundaki sapmaları düzeltti. Peygamberimiz Mekke'yi fethettiği zaman henüz daha Medine'ye dönmeden oradayken Adi bin Hatem adında bir Hristiyan Mekke'de olan, Mekke'de yaşayanlardan bir Hristiyan kaçtı, esir edileceğini anlayınca kaçtı gitti. Kız kardeşi esir edildi ve Peygamberimiz o kadının birkaç gün Müslümanların arasında kalmasını takdir etti. Müslümanları tanısın diye, bizi bizden tanısın diye, ondan bundan duyduğu laflarla değil, bizi bizden tanısın diye birkaç gün esir olarak Müslümanların arasında bulunmasını sağladı. Sonra kadın Müslümanları tanıdı ve şimdi gidebilirsin dedi. Kadın gitti, erkek kardeşi Adi bin Hatem'in yanına ve dedi ki gel Müslüman ol. Bize anlatıldığı gibi değilmiş. Ben Müslümanları gördüm. Gel Müslüman ol dedi. Bunun üzerine Adi bin Hatem çıktı geldi. Peygamberimizle görüşmek üzere. Ona bir takım sorular soracak ve belki iman edecek, belki etmeyecek. Duruma göre karar verecek. Bu şekilde geldi ve Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem o sırada insanlara Tevbe suresindeki bir ayeti okuyordu. O Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiler, onlara ibadet ettiler. Halbuki onlar da tek olan Allah'a ibadetle emrolunmuşlardı. Kulluk yapmakla emrolunmuşlardı. Bu ayeti okuyunca Peygamberimiz, Adi bin Hatem içerideydi, o sırada geldi ve bunu duydu. Hemen itiraz etti. Dedi ki, biz Yahudi ve Hristiyanlar alimlerimize, rahiplerimize secde etmiyorduk, rükû yapmıyorduk. Neden Kur'an böyle söylüyor? O Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiler. Onlara kulluk yaptılar. Neden Kur'an böyle söylüyor? Biz onlara kulluk yapmadık. Biz onlara secde etmedik, rükû etmedik. Deyince Peygamberimiz buyurdu ki, o rahipleriniz, o alimleriniz, o başınızdaki reisleriniz size Allah'ın helallerini haram yaptılar. Haramları da helal yaptılar. Siz de onlara itaat etmediniz mi? Onların helal dediklerine helal, haram dediklerine haram demediniz mi? Onların yasak dediğine yasak, serbest dediğine serbest demediniz mi? Evet dedi Adi bin Hatem. Evet biz onlara itaat ettik. Reislerimize, alimlerimize biz itaat ettik. Onların helal dediğine helal, haram dediğine haram dedik. Onlara böyle bir yetki verdik. Efendimiz buyurdu ki, işte bu yapmış olduğunuz itaat onlara ibadetin ta kendisidir. İsterseniz onlara rükû etmeyin, secde etmeyin. Bu ibadetin ta kendisidir. Bu yapmış olduğunuz itaat onlara kulluktur. Helal nedir, haram nedir? Helal serbest olan, haram da yasak olan. Birileri ama bir insan, ama bir kuruluş, ama bir devlet, her neyse, Allah'ın yasak ettiği bir şeyi serbest bırakacak olursa, içki gibi, kumar gibi, zina gibi, faiz gibi, Allah'ın yasak ettiği bir şeyi serbest bırakacak olursa ya da bunun tersine Allah'ın emretmiş olduğu bir şeyi yasaklayacak olursa başörtüsü gibi, namaz gibi. İşte bu Allah'ın helalini haram etmektir, haramını da helal etmektir. Ve bunu yapan bana itaat edeceksiniz demiş olmaktadır. Allah'ın dediğine değil, bana itaat edeceksiniz demiş olmaktadır. Ona değil, bana kulluk edeceksiniz demiş olmaktadır. İsterse bunu diliyle söylemesin. Böyle bir yetkisi yok kimsenin. Dünya Allah'ındır. Allah istediği gibi kanun koyar. İnsanlara düşen Allah'a itaattir. İnsana düşen Allah'a kulluktur. Birileri bunun dışına çıkmaya kalkarsa, Müslümanlara düşen de onlara gereken cevabı vermektir. Hayır, ben sana itaat etmiyorum. Ben sana kulluk etmiyorum. Ben beni yaratana kulluk edeceğim. Seni reddediyorum. Seni reddediyorum diyecek Müslümanlar. Onları reddedecekler. Onlar bu yaptıklarıyla demiş oluyorlar ki, Allah'ın dünyasında benim dediğim olur. Her ne kadar Allah yaratmışsa da, her ne kadar insanları da yaratan oysa da, her ne kadar rızkı veren oysa da, her ne kadar sonsuz ilim ve kudret sahibi olan oysa da, yine de benim dediğim olur demiş olmaktadırlar. Ona değil, bana itaat edeceksiniz demiş olmaktadırlar. İsterse bunu alenen söylemesinler. İslam'a göre itaat ve kulluk sadece Allah'adır. Fatiha'da İyyâke na'bud diyoruz. İyyâke na'bud diyoruz. Yalnız sana kulluk yapacağız. İbadet itaat demek. Yalnız sana ibadet, yani yalnız sana itaat edeceğiz. Söz veriyoruz. İhdinas sıratal müstakim diyoruz sonra. Yani bu sözü verdikten sonra, sadece Allah'a itaat sözü verdikten sonra, sırat-ı müstakime bizi ulaştır ya Rabbi diye Allah'a dua ediyoruz. Allah'a şirk koşanlar, Allah'tan başkalarına kulluk yapanlar, nasıl olur da sırat-ı müstakime ulaşmayı isteyebilirler? Hem Allah'tan başkasına kulluk yaparlar, itaat ederler. Hem nasıl olur da sonra ihdinas sıratal müstakim diyebilirler? Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bizden nasıl bir itaat istiyor? Şartsız ve pazarlıksız bir itaat. Ne demişse o. Şuraya kadar itaat ederim, şundan sonra etmem. Yok böyle bir şey. Şart ve pazarlık yok. Hesap sormak da yok. Sebebini bilmek de yok. Evet, her hükmün illaki bir sebebi vardır. Sebepsiz bir hüküm, hikmetsiz bir hüküm yoktur. İllaki bir hikmeti vardır. Ama diyelim ki bilemiyoruz. Geçmişte bir alime bir mektupla bu soru sorulmuş. Demişler ki, hocam biz Allah'ın hükümlerine itaat ederken, farzlarını yaparken ya da haramlardan kaçınırken, bunu sadece ibadet için mi yapacağız? Taabbüd etmek, itaat etmiş olmak sadece bunun için mi? Allah'a itaat olsun diye mi? Yoksa her hükmün bir hikmeti var mı? Allah Azze ve Celle'nin her hükmünün mutlaka bir hikmeti vardır. Hikmetsiz hüküm yoktur. Ancak kul bunu bilmeyebilir. Eğer hikmet olmazsa, sevgi olmazsa, o zaman bizim Allah'la olan münasebetimiz bir köle ile efendi münasebetine benzemiş olur. Nasıl ki bir köle efendisine itaat eder, içinden nefret etse bile, nefret etse bile, sevgi duymasa bile yine de itaat eder. O zaman biz de Allah'a böyle itaat etmiş oluruz. Sevgi yoksa, yalnızca korku varsa, bağlılık yoksa, yalnızca korku varsa, yalnızca kulluk ve itaat için yaparsak, hikmetlerini anlamadan, o zaman bizim Allah'la olan münasebetimiz sevgiye dayalı olmayan, sadece korkuya dayalı olan bir itaat ve kulluk olmuş olur. Hikmetlerini bildiğimiz zaman sevgiyle itaat ederiz. Ve Allah'ın istediği de budur. Hikmetlerini düşünmemizi ister. Allah'ın isimlerinden biri El-Hakim'dir. El-Hakim, hüküm koyan ve koyduğu hükümlerin hepsinde bir hikmet olan. Hepsinde bir hikmet var. Ama pazarlık yok. Kul hükümlerin hikmetini öğrenmek ister. Allah şöyle emrediyor. Acaba hikmeti nedir? Hikmetini anlarsa o takdirde kalbim temiz demez. Allah'ın makamını anlarsa kalbim temiz diyemez. Kalbin temiz değil ama temiz olsaydı bile yine de Allah'a itaat ve kulluk yapmak zorundasın. Neden? Bir kere itaatin asıl maksadı, kulluğun asıl maksadı kalbi temizlemek değildir. Kalbin temiz değil ama bir kere kalp imanla temizlenir, kalp ibadetle temizlenir. Böyle konuşanda da bu yoktur. Dolayısıyla kalbinin temiz olduğunu söyleyemez. Böylelerini zaten bütün günü haramla geçer. Kalbinin temiz olduğunu söyleme hakkına sahip değildir. Ama diyelim ki temiz. Meleklerin kalbinden de mi temiz? Peygamberlerin kalbinden de mi daha temiz? Onlar Allah'a kulluk yapmıyor muydu? Kalbini temizlemek için değil, anlamıyor musun? Kulluğun sebebi Allah layık olduğu için.
Tekbir!
Allah layıktır. Hem cenneti için de değil, cehennemden korktuğumuz için de değil. Rabiatul Adeviye'nin yanına gelmişlerdi bazı kimseler. Rabia Hatun evliyadan bir kadın onlara sordu. Dedi ki, neden Allah'a kulluk yapıyorsunuz? Bir tanesi dedi ki, cenneti için, cenneti istiyorum. Rabia Hatun dedi ki, senin yaptığını kötü bir işçi de yapar, bir ırgat da yapar. O da patrondan maaş almak için, yevmiyesini almak için o da çalışır. Sen de ona benziyorsun. Diğerine sordu, dedi, sen neden yapıyorsun dedi. O da dedi ki, cehennemden korktuğum için kulluk yapıyorum. Rabia Hatun ona da aynı şeyleri söyledi. Senin yaptığını da bir kötü bir işçi bile yapar. O da patrondan fırça yememek için çalışır. Sen de ona benziyorsun. Peki dediler, sen neden yapıyorsun? Dedi ki, önce ev sahibi, sonra ev için. Önce Allah, sonra cenneti için. Allah'ın cenneti olmasaydı ibadet edilmeye, kulluk edilmeye layık değil miydi? Allah'ın cehennemi olmasaydı korkulmaya layık değil miydi? O Allah olduğu için layıktır. Sonsuz ilim sahibidir. Sonsuz kudret sahibidir. Ve bizim de rızkımızı verendir. Anamız babamız bizi yaratmadı. Ama buna rağmen elini öperiz, saygı gösteririz. Hocamızın elini öperiz, bizi yaratmadı. Bizim rızkımızı vermiyor. Cenneti de yok, cehennemi de yok. Üzerimizde hakkı vardır diye hocamızdır deriz, elini öperiz. Büyüklerimizin elini öperiz. Üzerimizde hakları olmasa bile büyük olduğu için. Allah Azze ve Celle büyükler büyüğü değil midir? Sonsuz ilim sahibi, sonsuz kudret sahibi, sonsuz rahmet sahibi. Allah, Allah olduğu için kulluk edilmeye layıktır. Bu sıfatlara sahip olanın önünde insan eğilir. Her şeyi işiten, her şeyi bilen, her şeyi gören, kullarını seven, herkesin rızkını veren, bütün dünyada sofralar seren ve sonra kullarına cennetini de vaat eden, o kadar gücüne rağmen hep bağışlayan, sabreden, bu sıfatlara sahip olan zata secde edilir. Tarih boyunca bazı dönemlerde kulluk mevzuunda insanlar gerilediler, bazı dönemlerde ilerlediler. Peygamberlerin, özellikle peygamberlerin gönderildiği dönemlerde kulluk insanlarda kuvvetlendi. Çünkü peygamberlerde var olan o yüksek maneviyat etrafını da etkiledi. Peygamberlerde var olan o yüksek kulluk mertebesi, onların o çekim alanı, o manyetik alanın içine girenler, peygamberin çevresindekiler, onlarda da yüksek bir maneviyat hasıl oldu. Hazreti Ebubekir gibi namaz kılabilir miyiz? Abdülkadir Geylani olsan Ebubekir Sıddık gibi namaz kılamazsın. Hazreti Peygamber'e yakın olmak böyle bir şey. Bir başkası da Abdülkadir Geylani gibi namaz kılabilir mi? Ne kadar marifetullah'a ulaştıysan o kadar murakabe ve ihsan makamına ulaşırsın. Allah'ı ne kadar tanıyorsan o kadar Allah'ın seni gördüğünü veya sen Allah'ı görüyormuşçasına kulluk yapabilirsin. Meşhur bir hadis var hani, Cibril hadisi. Cebrail aleyhisselam insan kılığında geldi bir gün peygamberimizin yanına, mescitteyken, insanların içinde. Efendimiz oturuyorken Cebrail geldi ve onun dizi dibine oturdu. Ve dedi ki, ya Resulallah, ehbirni anil İslam, bana İslam'dan haber et. Efendimiz İslam'ın rükünlerini, şehadet, namaz, zekat, oruç, hac söyledi. Sonra ehbirni anil iman dedi, imandan haber et, imanın şartlarını söyledi. Sonra ihsandan haber et dedi. İhsan nedir? İhsan. İhsan bir şeyi güzel yapmak demek. Kelime manası bu. Güzel iş yapmak ve yaptığın işi güzel yapmak. İhsan. İhsan nedir dedi? Bizde ihsan şimdi erkek ismi olarak kullanılıyor. Muhsin aynı manada. Güzel yapan, güzel iş yapan ve yaptığını güzel yapan. Cebrail aleyhisselam sordu. Dedi ki, ihsan nedir ya Resulallah? Efendimiz buyurdu ki, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmen, kulluk yapmandır. Allah'ı sanki görüyorsun. Mükemmel kulluk. Kulluğun en mükemmeli, ekmel olanı. İhsan ile kulluk yapmak. Allah'ı görüyormuşçasına. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Bu deminkinden bir derece daha düşük. Deminki ihsan makamıydı. Biz Allah'ı görüyormuş gibi. Hadisin ikinci kısmında söylenen ise murakabe makamıdır. Yani biz Allah'ı görüyor gibi olamıyorsak, Allah'ın bizi gördüğünü bilmemiz, Allah'ın murakabesi altında olduğumuzu, gözetimi altında olduğumuzu hissetmemiz. Bu şekilde kulluk. Allah'ın bizi gördüğünü hiç aklımızdan çıkarmamamız, aklımızın da ötesinde bütün hücrelerimize bunun yerleşmesi. Ya biz Allah'ı görüyormuş gibi olacağız, bu makamla gelemiyorsak Allah'ın bizi gördüğünü anlayacağız. Murakabe makamına ulaşacağız. Murakabe makamında Allah'a itaat edeceğiz. Kulluğun en güzel şekillerindendir bunlar. Kulluktan kulluğa fark var. Elbette ki herkes kulluk yapmak zorundadır. Çünkü kul olarak yaratılmış. Ama kulluktan kulluğa fark var. Birinin kulluk anlayışı onun hayatını değiştirmemektedir. Birinin kulluk anlayışı sadece şekilsel bir takım ibadetlerdir. Peygamberimiz buyurmuş ki, insan namaz kılar, Allah'a kulluk yapar, kendisine onda biri kalır, namazının onda biri. Kimine? Kimine dokuzda biri, kimine sekizde biri, kimine yedide biri, kimine altıda biri, kimine beşte biri, dörtte biri, üçte biri ve ikide biri. En fazla, yani yarısı kadar. Ekseriyetle insanlar bu şekildedirler. Allah'a ibadet, Allah'a kulluk, ama nasıl? Yaptığı itaatten ancak onda bir kalır kendisine. Sekizde bir kalır, altıda bir kalır, ikide bir kalır. Çünkü ihsan makamında Allah'a ibadet edemiyor, kulluğunu ekmel şekilde, en mükemmel şekilde gerçekleştiremeyince, bu sefer alabildiği kadar alıyor yani. İhsan mertebesinde kulluk onda on, murakabe mertebesinde kulluk belki onda dokuz, onda sekiz. Herkes kendi mertebesine göre bir itaatte bulunur, bir kullukta bulunur. Fakat şartsız ve pazarlıksız olan itaat ve kulluk bizden istenendir. Birisi Peygamberimize dedi ki, ya Resulallah, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah tamam. Namaz da tamam, oruç da tamam. Ancak dedi, şu zekatla cihat bana zor geliyor. Zekat vermesem, mal vermek ve can vermek yani zor. Zekat vermesem, cihat etmesem olmaz mı? Bu bana farz olmasa, bundan sorumlu olmasam, pazarlık yapar gibi. Efendimiz dedi ki, zekat yok, cihat yok, mal vermiyorsun, can vermiyorsun. Neyle gireceksin cennete? Malından vermiyorsun, canından vermiyorsun. Neyle gireceksin cennete? İtaat ve kulluk belirli şekilsel ibadetlerden ibaret değil. Onu birçokları yapar. Fakat İslam'da itaat ve kulluk bütün bir hayatı içine alır. Sadece günün bir saatini değil. Namaz gününüzün bir saatini alır. Oruç yılda bir aydır. Zekat sadece malınızın şu kadarıdır. Fakat sizden istenilen şey bütün hayatınız boyunca itaat ve kulluk yapmanızdır. Nasıl olacak? Namaz günde bir saattir. Oruç yılda bir aydır. Fakat bizden istenilen şey 365 gün ve 24 saattir. O halde İslam'da itaat ve kulluk bizim zannettiğimiz gibi şekilsel bir takım şeyler değildir. Onlar elbette ki ibadet ve kulluktur. Ama ondan ibaret değildir. O itaat ve kulluklar, o şekilsel bir takım ibadetler insanı bir yönden kemale erdirmek içindir. İnsan ibadet etmeden tekamül gösteremez. İnsan Allah'a kulluk yapmadan yükselemez. O ibadetlerin her birisi insanın bir yönünü tedavi eder. İnsanın bir yönünü kamilleştirir. İnsanın bir yönünü terbiye eder. O yüzden onlar emredilmiştir. Ama itaat 24 saattir. Bunun manası nedir? Para kazanırken de demek ki itaat var, kulluk var. Yemek yerken de itaat var, kulluk var. Elbise giyerken de itaat var, kulluk var. Hayatınızın her anında eğer Rabbinizin emirlerine hangi mesele olursa olsun itaat ediyorsanız, demek ki o meselede Allah'a kulluk yapıyorsunuz demektir. İtaati ve ibadeti sadece belirli şeylere hasredemezsiniz. Evet, onlar da itaattir, ibadettir. Ancak ibadet 24 saati içine alan bir kavramdır. Kulluk 24 saati içine alan bir kavramdır. Haramlara dikkat ederek para kazanan insanın para kazanması da ibadet olarak sayılmıştır. Neden? Çünkü nasıl ki namaz kılarken Allah'a itaat ediyorsa, bundan dolayı sevap kazanıyorsa, ibadet yapmış sayılıyorsa, aynı şekilde yine Allah'a itaat ederek para kazanıyorsa o da ibadet sayılıyor. Çünkü yine Allah'a itaat etmiştir. Hatta Peygamberimiz eşlerinizle birlikte olmanız bile ibadettir, kulluktur, itaattir dedi. Sahabeden bazıları şaşırdılar. Dediler, ya Resulallah, biz eşlerimizle beraber oluyorsak kendi arzularımız için. Bundan dolayı neden bize sevap var? Buyurdu ki, siz o arzularınızı haram yolla gerçekleştirseydiniz, günah kazanmış olmayacak mıydınız? Evet dediler. İşte dedi, şimdi Allah'ın koymuş olduğu kurallara göre arzularınızı gerçekleştirdiğiniz zaman Allah size mükafat verir. Çünkü Allah'ın koyduğu sınırlara dikkat ettiniz. Demek ki kulluk ve itaat bu meselede bile söz konusu. Hayatın her alanında kulluk ve itaat var. Kulluk ve itaatin şartsız ve pazarlıksız olması gerektiğini söyledim. İnsan Allah'a itaat etmelidir. Çünkü Allah'a itaat etmediği zaman başka şeylere itaat eder. Onlardan kurtulabilmesi, hürriyetine kavuşabilmesi sadece Allah'a itaat anlayışıyla mümkün olur. Yoksa hürriyetine kavuşamaz. Esirdir. Sadece Allah'a itaat anlayışına sahip olmayan adam esirdir. Nefsinin, arzularının, şeytanının esiridir. Ve eğer insanlar başkalarına itaat ile doğru yolu bulsaydılar, Allah Azze ve Celle onlara da itaat edin derdi. Ama İnsanlar başkalarına uymakla doğru yolu bulamayacakları için sadece Allah'a itaatle emrolunduk. Diyeceksiniz ki mesela Nisa suresinde ya eyyuhellezine amenu etiullaha ve etiurresul ve ulil emri minkum. Ey müminler, Allah'a itaat edin ve peygambere itaat edin ve sizden olan ulul emre de itaat edin. Reislerinize. Burada Allah Azze ve Celle üç kimseye itaati anlatıyor. Yalnız kendine itaat değil, peygambere itaati de emrediyor. Ulul emre, yetkili olana itaati de emrediyor. Ama kulluk sadece Allah'adır. Evet, üç kimseye itaat edilir. Ancak kulluk sadece Allah'adır. Gerçek itaat aslında sadece Allah'adır. Peygambere itaatla emrolunduk, doğru. Ve atiur rasul, peygambere itaat edin. Ancak peygambere neden itaat ediyoruz? Allah'a itaat ettiğimiz için. O Allah peygambere itaat edin dediği için. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Peygamber size neyi verirse onu alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ve sizi neyden sakındırırsa, size neyi haram kılarsa ondan sakının. Kur'an bize peygamberi emrediyor, peygambere itaati emrediyor. O yüzden biz peygambere itaat ediyoruz. Allah'a itaat etmiş olmak için. Allah emrettiği için. Ulul emre de itaati emrediyor. Sizden olan ulul emir ve ulul emri minkum. Sizden olan ulul emir. Sizi Allah'ın kitabına göre idare eden Müslüman bir ulul emir, yetkili. Ona da itaat edin. Ama sizdense, sizdense, yani Müslümansa ve sizi Allah'ın kitabına göre idare ediyorsa, Peygamberimiz bunu açıklarken buyuruyor ki, evet, Kur'an Allah'a itaat, peygambere itaat ve ulul emre itaati söylüyor. Ancak peygamberimiz de onu açıklıyor. Ulul emre itaat hangi şartlarla? Allah'a itaat mutlaktır. Peygambere itaat mutlaktır. Şartsız ve şurtsuz. Ancak ulul emre itaat şartlıdır. Yetkililere itaat şartlıdır. Peygamberimiz onu açıklıyor. Buyuruyor ki la ta'ata li mahluk fi ma'siyatil halik. Allah'a isyan olan bir mevzuda kullara itaat yoktur. Şartı bu. Allah'a isyan olmayacak. Onun söylediği şey Allah'ın emirlerine aykırı olmayacak. Ve o sizden olacak, Allah'a itaat eden birisi olacak. Yoksa ona itaat yok. İslam'ın itaat anlayışı böyle. Allah'a itaat şartsız, mutlak. Peygamber'e itaat da öyle. Çünkü peygamber kendi heva ve hevesinden konuşmaz. Allah'a isyan olacak bir söz söylemez. Peygamberimiz buyuruyor ki, kendisine itaatla ilgili olarak buyuruyor ki bir zaman gelecek, benim bir hadisim, bir sözüm birisine söylenecek, o koltuğuna kurulmuş, istifin bile bozmadan, yani saygısız bir insanı anlatıyor, istifini bile bozmadan der ki ben onu bunu bilmem, Allah'ın kitabından başka bir şey tanımam. Allah'ın kitabındakini kabul ederim. Ondan başka bir şey kabul etmem. Diyecekler. Sakın sizi böyle söylerken görmeyeyim. Benim haram kıldığım Allah'ın haram kıldığı gibidir. Buyurdu. Benim haram kıldığım Allah'ın haram kıldığı gibidir. Ve ben size ehli merkepleri ve mut'a nikahını haram kılıyorum dedi. Yani Kur'an'da olmayan bir takım hükümleri Hazreti Peygamber koyar ve ona itaat edilmek zorundadır. Ya o Allah'ın emridir. Kur'an'da olmasa da Kur'an dışında Allah peygamberine bir emir göndermiş olabilir. Okunmayan vahiy, gayri metlu vahiy. Okunmayan, Kur'an'da olmayan ama yine Allah tarafından gönderilmiş olan Cebrail vasıtasıyla Allah Azze ve Celle göndermiş ama o Kur'an'a konulmamış. Kur'an, Allah onun Kur'an'a konulmasını istemedi. Neden? İnsanlar peygambere itaati öğrensinler diye. Çünkü binlerce hüküm lazım. Binlerce hükmün hepsi Kur'an'da olacak olsa o zaman Kur'an'ın mesajı kaybolur gider. Böyle bir kitap olur o zaman. O zaman mesaj kaybolur. O yüzden Kur'an-ı Kerim temel meselelere temas eder. Tafsilatını peygambere bırakır. O yüzden bizim de peygambere itaat etmemizi ister. Peygambere itaat Allah'a itaattır der. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدْ اَتَى اللّٰهِ Kim peygambere itaat ettiyse o Allah'a itaat etmiştir. Bunları niye söylüyor Kur'an-ı Kerim? Herkes Kur'an'da olmayan bir mevzuda peygamberimiz bir şey söylediyse ona itaat etsin diye. Kur'an-ı Kerim buyurur ki peygamberin kendi heva ve hevesinden konuşmadığını ifade ederken وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى O kendi heva ve hevesinden konuşmaz. Onun konuştuğu ancak vahiydir. Ya Allah ona vahiy göndermiştir. Kur'an dışında. Kur'an dışında. Ya ona vahiy gelmiştir. Ya onu söylemektedir. Ya da peygamber içtihad ediyordur. Alimlerin bile içtihad etme yetkisi var. Peygamberin olmaz mı? Peygamber içtihad ediyordur ve eğer yanlış yapmış olsaydı, yanlış bir görüş ortaya koymuş olsaydı, o takdirde mutlaka Allah tarafından ikaz edilirdi. Bir ama geldiği zaman Efendimiz yüzünü ekşitmişti. Şimdi sırası mıydı yani? Daha sonra gelsen olmaz mıydı? Ben şu anda kabile reisleriyle konuşuyorum. Memleketin büyükleriyle konuşuyorum. Onlar iman etseler hepsi iman edecek. Sen daha sonra gelsen de olur diye düşündü ve yüzünü ekşitti. Hemen ayet geldi. En ufak bir hatacık, iyi niyetle üstelik. Bizim gibi bizim hatalarımız nefsimizden, şeytandan kaynaklanır. Peygamberin hatası nefsinden ve şeytandan kaynaklanmaz. İyi niyetlidir. İyi niyetli. O yüzden onunkine hata denmemiştir, zelle denilmiştir. Bizim hatalarımızdan farklı olduğu anlaşılsın diye. Bu kadarcık küçük bir şey. Buna rağmen Allah Azze ve Celle hemen ikaz etti. Abese ve tevalla en ca'ahul a'ma. Bir ama bir kör geldi diye yüzünü ekşitti. Sırtını döndü. Yani şimdi sırası mıydı? Sonra gelsen olmaz mıydı gibi düşündü. Ey Resulüm. Ve me yudrike leallahu yezzekke. Ne biliyorsun? Belki de o temizlenecekti. Soru soruyor sana. Soru soruyor, temizlenmek istiyor. Sen ise onu bırakıyorsun. فَأَمَّا مَنْ اِسْتَغْنَى Kendini büyük gören o zengin ve kodamanlara فَاَنْتَ لَهُ تَسَدَّى Onlara yöneliyorsun. Bu zenginler, bu kodamanlar iman ederse bütün memleket inanır diye düşünüyorsun. Bunu yapma. Sen sana soranı anlat. Makamına ve zenginliğine bakma. Halbuki peygamberimizin niyeti iyidir. Ve o amada da hata var. Belki gözü görmüyor ama en azından peygamberimizin birileriyle konuştuğunu kulağı duyuyor. araya girmesi doğru değil aslında. Ama buna rağmen o bir amadır ya, kalbi kırılmasın. Yanlış anlar. O yüzden Allah ikaz ediyor. Bu gibi ayetler Kur'an'da peygamberimize neden böyle yaptın ey Resulüm tarzında birkaç ayet var. Bu ayetlerin bir hikmeti de şudur. Yani eğer peygamber en küçücük bir hatacık yapsa, bir zelle yapsa Allah tarafından düzeltilmektedir. O halde peygamber bir şey söylediyse ve Allah düzeltmediyse, demek ki Allah peygamberin verdiği hükümden razıdır. Eğer razı olmasaydı, peygamberin hükmü yanlış olsaydı, Allah azze ve celle muhakkak müdahale eder ve düzeltirdi. O amaya karşı en ufak bir hata, Allah hemen müdahale ediyor. Eğer din mevzuunda bir yanlış yapsa Allah nasıl müdahale etmez? O halde ey müminler, size peygamber bir hüküm koyduğu zaman ona da itaat edin. Peygambere kulluk yapmayacaksınız ama itaat edeceksiniz. Burada itaatle kulluk bakın ayrıldı birbirinden. İtaat ve kulluk ekseriyetle aynı manadadır. Fakat bazı yerde mana farklıdır. İşte bakın burada mana değişti. Peygambere itaat emrolunmuş. Ancak peygambere kulluk caiz değil. Kulluk Allah'adır. Peygambere itaat vardır. Peygambere yapmış olduğumuz itaat ona kulluk sayılmamaktadır. Neden? Çünkü peygambere itaat edin diyen Allah'ın kendisidir. Ve biz o yüzden peygambere itaat ediyoruz. Dolayısıyla ona kulluk yapmış olmuyoruz. Allah'a kulluk yapmış oluyoruz yine. Ve Allah Azze ve Celle'ye itaat edenler tarihte hangi noktalara geldiler? İtaatin sonucunda neler kazandılar? Kıymetli kardeşlerim, bakın tarihimize. Bu sorunun cevabını tarih size söyler. Ne zaman Allah'a itaat ve kulluk yapmışız, insanlara kulluk yapmamışız, yükselmişiz. Ne zaman Allah'ın kitabına uymuşuz, yükselmişiz. Peygamberimiz o yüzden demişti ki, ben sizi öyle bir kelimeye davet ediyorum ki, onu dediğiniz zaman bütün Araplar ve Arap olmayanlar size boyun eğecekler. Bütün dünya size boyun eğecek. Ben size bir kelime söyleyin diyorum. Bir kelimeyi söyleyin, bütün dünya size boyun eğsin, dünya devleti kurun. Dediler, olur. Madem ki bir kelimedir, söyle. Söyleyelim. Madem ki dünya devleti olacağız. Dedi ki, la ilahe illallah diyeceksiniz. Olmaz dediler. Neden olmaz? Çünkü çok iyi biliyorlardı ki, la ilahe illallah bir cümleden ibaret değil. Allah'ın varlığı ve birliği manasında değil. Allah'ın varlığı ve birliği olarak bilenler yanlış biliyorlar. Kur'an-ı Kerim Allah'ın varlığını ve birliğini anlatmaya gerek görmez. Çünkü putperestler Allah'ı kabul eder ve Allah'ın en büyük ilah olduğunu da kabul ederlerdi zaten. Onlara bunu söylemenin bir gereği yoktur. Kur'an-ı Kerim Allah'tan başka ilah yoktur der. Allah vardır, birdir demeye gerek görmez. Allah'tan başka ilah yoktur der. Sadece Allah'a itaat edeceksiniz. Hayatınızın her alanına Allah karışacak. Anladılar. Bu söz bir söz değil. Bu sadece bir inanç değil. Bu bütün hayatın değişmesi. Anladılar. Bu sadece bir inanç değil. La ilahe illallah, hayatımın her alanına Allah'ın karışmasını kabul ediyorum demek. Bundan böyle Allah'ın dediği gibi yaşayacağım. Onun dediği gibi para kazanacağım. Onun dediği gibi evleneceğim. Onun dediği gibi boşanacağım. Onun dediği gibi suçlulara ceza vereceğim. Onun dediklerini toplumda yasak edeceğim. Onun dediği farzları yerleştireceğim. Doğumdan ölüme kadar ne varsa hayatımızda, her meselede ona itaat edeceğim. Anladılar ki la ilahe illallah bir hayat nizamıdır ve Allah'a her mevzuda itaati gerektirmektedir. Artık nefislerin istediği gibi davranmayacaklar. Anladılar ve kabul etmediler. Kabul edenler ne oldular? Efendimizin haber verdiği şey gerçekleşti. Ve Amr bin As anlatıyor. Medine'den çıktık diyor orduyla. Allah'ın kelimesini yüceltmek için, la ilahe illallah'ı uzaklara götürebilmek için oralarda kullara kulluk yapılıyor. İnsanlar Allah'a değil insanlara itaat ediyor. Allah'ın kitabına göre değil, insanların kafasından koydukları kanunlara göre yaşıyor. Oralara götürelim, oralara İslam'ı ulaştıralım diye Medine'den çıktık. Ta Mısır'ın Akdeniz'in kenarındaki şehrine kadar, İskenderiye'ye kadar vardık. Ve İskenderiye'nin hükümdarı bir elçi gönderin konuşalım dedi. Ne istiyorsunuz bizden? Ben diyor dedim ki kendi kendime, benden daha güzel anlatacak adam yok. İyisi mi ben gideyim? Halbuki kendisi ordu komutanıdır. Başına en ufak bir şey gelse orduda kargaşa meydana gelebilir. Ama demek ki krala güvenmiş ve kalkmış gitmiş. Krala anlatmış. Kral demiş ki siz kimsiniz? Demiş ki biz böyle böyle bir millettik. Leş yerdik. Putlara tapardık, zina ederdik, hırsızlık yapardık. Her tarafı talan ederdik. Irkçılık yapardık. Her şey yapardık. Kızları diri diri toprağa gömerdik. Putlara tapardık. Allah içimizden birisini seçti, peygamber yaptı. O bize doğruları anlattı, biz kabul etmedik. Sonra başka bir millete gitti, Medinelilere İslam'ı anlattı, onlar kabul ettiler. Ve sonra İslam güçlendi, güçlendi, biz de Müslüman olduk. Ve şimdi buralara kadar geldik. Sizi İslam'a davet ediyoruz. Gelin kulları, insanları, Allah'ın kullarını kendinize kul yapmayın. İnsanları Allah'a kul olmalarına engel olmayın. Siz de bir kulsunuz, siz de kulluk yapmak zorundasınız. Biz bunu anlatmak için geldik. Kral dedi ki, siz peygamberinize uyarsanız yükselirsiniz. Allah'a itaat eder, başkalarına itaat etmezseniz yükselirsiniz. Yok siz de bizim gibi olursanız, bize de peygamberler geldi, biz onlara itaat etmedik, Allah'a kulluğu, kulluğa şirki bulaştırdık, insanlara kulluk ettik ve biz zayıfladık. Eğer siz de bu hatayı yaparsanız bilesiniz ki siz de zayıflarsınız. Çünkü siz bizden kuvvetli değilsiniz. İskenderiye hükümdarı mert bir insandı. Doğruyu konuşan bir insandı. Ve açıkça bunları itiraf etti. Peygamberinize uyduğunuz müddetçe yükselirsiniz dedi. Allah'a itaat ve kulluk yaptığınız müddetçe yükselirsiniz. Vazgeçerseniz siz de bizim durumumuza düşersiniz. İslam orduları Antakya tarafına doğru gelirken, ta Mekke'den, Medine'den çıkmışlar. Ürdün'ü fethetmişler, Suriye'ye doğru geliyorlar. Ve önlerinde kimse duramıyor. Heraklius komutanlarını toplamış Antakya'da. Dedi ki, kim daha güçlü, biz mi onlar mı? Müslümanlar mı? Dediler ki, bütün savaşlarda biz daha kalabalığız. Bütün savaşlarda bizim atımız daha fazla. Bizim kılıçlarımız daha fazla. Askerimiz daha fazla. Heraklius kızdı. Allah belanızı versin dedi. O zaman neden bütün savaşlarda mağlup oluyorsunuz? Komutanlardan biri dedi ki, onlar peygamberlerine itaat ediyorlar. Onlar Allah'a itaat ediyorlar. Onlar haramlardan uzak duruyorlar. Onlar komutanlarına itaat ediyorlar. Onlar şöyle, şöyle, şöyle. Bize gelince biz zina ediyoruz, faiz yiyoruz. Harama, helale dikkat etmiyoruz. Biz Allah'a kulluk yapmıyoruz. Bizim farkımız bu. O yüzden her zaman biz mağlup oluyoruz. Heraklius baktı ki adam doğru söylüyor. Haklısın demek zorunda kaldı. Haklısın. Böyle olursa elbette ki biz mağlup oluruz. Elbette ki onlar da galip gelirler. Allah'a kulluk yapanlar yükseldiler. Allah'a isyan edenler alçaldılar. Allah Azze ve Celle Müslümanlara tarih boyunca zaferler nasip etti. Allah'tan başkalarının izinden gitmedikleri müddetçe. Ama Allah'tan başkalarının izinden gitmeye başlayınca, kullara kulluk yapınca, şirke düşünce, işte o zaman Allah'ın yardımını kaybettiler. Şimdi yeniden Allah'a itaate ve kulluğa dönmek zorundayız. Sadece şekilsel ibadetleri kastetmiyorum. Namazı, orucu kastetmiyorum. Bütün meselelerde, hayatınızda her ne varsa, her zaman bu meselede Allah'ın hükmü nedir diye merak etmelisiniz. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman, yani Kur'an veya hadislerde bir hüküm olduğu zaman, bir meselede hüküm varsa, artık o meselede gerek mümin bir erkek, gerek mümine bir kadın için tercih etme hakkı yoktur. Artık o teslim olmak, itaat göstermek zorundadır. Başka türlü bir hakka sahip değildir. Allah ve Resulü hükmettiyse. Artık kadın ve erkek, her Müslümanın vazifesi ona itaat etmektir. Başka bir tercih etme hakkı yoktur. Bize böyle bir hak verilmemiştir. Ve bugüne kadar tarih boyunca kimler Allah'a kulluk yapmak istemediler? Neden yapmak istemediler? Baş taraflarda temas etmiştim. Allah'a kabul ediyorlar ama Allah'ın hayatlarına karışmasını istemiyorlar. O yüzden peygamberi kabul etmiyorlar. O yüzden kitabı kabul etmiyorlar. Ve Hristiyanlar, Yahudiler, münafıklar, kalbinde maraz olanlar ve şeytan, Allah'a itaat etmeyenler, kulluk yapmak istemeyenler, bunlara Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, Bunlar hakkında Peygamberimiz emrederek, de ki onlara, o ehli kitaba, o Yahudi ve Hristiyanlara, Allah'tan başkalarına ibadet eden, itaat eden, kulluk eden, onlara de ki, e eslemtum, siz de Allah'a teslim oldunuz mu? Olmadılar. Siz de İslam oldunuz mu? Allah'tan başkalarına itaatten vazgeçtiniz mi? Sadece Allah'a kulluk yapma sözü veriyor musunuz? Bunlar Uzeyr'i, Yahudiler Uzeyr Aleyhisselam'ı ilahlaştırdılar. Hristiyanlar da Hazreti İsa Aleyhisselam'ı ilahlaştırdılar. Neden? Neden Hazreti İsa'yı ilahlaştırdılar? Neden Hazreti İsa çarmıha gerilmediği halde, öldürülmediği halde, onun çarmıha gerildiğini iddia ederler? Hem onun Tanrı'nın oğlu olduğunu söylerler, onun ilah olduğunu söylerler, hem de onun kulları tarafından çarmıha gerildiğini iddia ederler. Bu mantıksızlığı neden yaparlar? İsa hem Tanrı olacak, hem de kulları tarafından çarmıha gerilecek. Olur mu böyle bir şey? Yemek yiyen bir kadından doğan, yemek yiyip tuvalete giden, uyuklayan, uyuyan, ağlayan ve gülen, aciz olan, hastalanan, bir kadından doğan, başlangıcı olan ve sonu olan birisi ilah olabilir mi? İlah yer mi? İlah aciz midir ki yemek yesin? Neden Hazreti İsa'yı ilah olarak görmek istiyorlar? Madem ilah olarak görüyorsun, o halde neden onun çarmıha gerildiğini iddia ediyorsun? Bedava cennete girmek için. İtaat ve kulluk yapmadan bedava cennete girmek için. Yani şöyle. Diyorlar ki, İsa geldi, Allah biricik oğlu İsa'yı gönderdi ve o bizlerin günahları için çarmıha gerildi, acılar çekti, dolayısıyla biz sadece ona iman etmekle kurtuluruz. Rabbim İsa'dır dersek, Rabbimiz İsa'dır dersek, o takdirde kurtuluruz. Çünkü o Allah'ın oğludur ve bizim için acılar çekti, diyorlar. Hazreti İsa bir kere çarmıha gerilmedi. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, وَمَا سَلَبُهُ وَمَا قَتَلُوا, onu asmadılar ve onu öldürmediler. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, ama onlara benzeri gösterildi, onu astılar, onu öldürdüler. 12 talebesi vardı Hazreti İsa'nın. Bir tanesi haindi. Koskoca Hazreti İsa'nın talebesi hain. 30 gümüş para karşılığında Hazreti İsa'yı sattı. Allah onu İsa'nın şekline soktu. İsa'yı göğe yükseltti. Kur'an-ı Kerim buyuruyor, ben rafahullah iley, aksine onlar onu öldürmediler, Allah onu yükseltti. Kendine yükseltti. İsa'yı yükseltti. Yahuda'yı, o haini de İsa'nın kılığına soktu, onu astılar. Kur'an-ı Kerim böyle dediği halde onlar ısrar ediyorlar, illa da İsa çarmıha gerildi deyip duruyorlar. Halbuki İsa'yı ilah olarak görüyorlar. Mantıksız konuşuyorlar. Madem İsa Tanrı'dır, kulları tarafından nasıl çarmıha gerilir? Veya farzu misal dediğin, onların dediklerinin doğru olduğunu kabul etsek, İsa'nın çarmıha gerilmesiyle diğer insanlar neden günahtan kurtuluyor? Bunun mantıklı bir açıklaması var mı? Hiçbir açıklaması yok. Bir kere İsa ilah değil. Tanrı'nın oğlu değil. Bir kadından doğdu, yemek yiyordu, tuvalete gidiyordu, acıkıyordu, üzülüyordu, ağlıyordu vesaire vesaire vesaire. Böyle birisi bir kere ilah olamaz. İsa'nın çarmıha gerilmesine Allah müsaade etmedi ve çarmıha gerilse bile size ne? Neden sizin günahlarınız bağışlansın? Bunlar ne yapmak istiyorlar? Aslında bunlar Allah'a kulluk yapmadan direkt cennete gitmek istiyorlar. O yüzden böyle inanıyorlar. Allah'a kulluk yapmak istemiyorlar. Direkt olarak cennete gitmek istiyorlar. Madem İsa geldi, çarmıha gerildi, bunların günahları bağışlandı. O yüzden kitaplarında der ki, bizde namaz yok, zekat yok, oruç yok, hac yok, kurban yok, şu yok, bu yok. Hiçbir farz yok, haram da yok, farz da yok. Dolayısıyla madem İsa geldi, çarmıha gerildi, o halde bunlar istediği gibi zina edebilir, hırsızlık yapabilir, Amerika olur, Irak işgal eder, Afganistan işgal eder, 1,5 milyon insanı şehit eder, 10 binlerce kadının namusunu kirletir, 4 milyon çocuğu yetim bırakır. Nasılsa İsa geldi ve çarmıha gerildi, bunların günahı yok. Böyle bir inanç. Böyle bir inançla insan Allah'a kulluk yapar mı? Nasılsa İsa geldi, çarmıha gerildi, günahları bağışlandı, kulluk yok. Bizden namaz yok, zekat yok, oruç yok, hac yok diye övünerek kitaplarında yazıyorlar bunu. Kulluk yok yani. Şeriat kısmı kaldırılmış. İncil'in şeriatı kaldırıldı. Pavlus tarafından İncil sadece ahlak kurallarına dönüştürüldü. İnanç ve ahlak şirki soktu Hristiyanlığa. Hazreti İsa'nın Tanrı olduğunu ve Kutsal Ruh'un Tanrı olduğunu soktu Hristiyanlığa. Üç ilah anlayışını soktu Hristiyanlığa. Ayrıca bir de şeriatını kaldırdı Hristiyanlığın. Farz yok, haram yok. Kulluk yok. Böyle bir din, böyle bir inançla insanlar Allah'a kul olur mu? Tıpkı buna benzer bir şekilde Aristo'nun anlayışı gibi. Aristo ne diyor? Aristo da diyor ki, Allah o kadar yüce, o kadar yücedir ki insanla ilgilenmez, insana bakmaz. Tafsilattır insan. Dolayısıyla Allah tafsilatla ilgilenmez. Yani insan serbest. Laiklik yani. Allah karışmaz yani. Halbuki Allah mikroplara bile karışıyor. Galaksilere karışıyor. Küçük büyük her varlığa bir kanun koymuş. Allah'ın dediği gibi yaşıyor. Nasıl olur da Allah'ın halifesi olan insan başıboş olabilir? Allah insanı nasıl olur da başıboş bırakabilir? Nasıl olur da Allah insanla ilgilenmez? Nasıl olur da insan kulluk yapmak zorunda değildir? Zaten Allah insanla ilgilenmemektedir. Nasıl olur böyle bir şey? Bunlar, bu anlayışlara sahip olanlar Allah'a kulluk yapar mı? Halbuki kulluk çok güzeldir. Kulluk çok tatlıdır. Kulluk insanı yükseltir. Kulluk yaptıkça insan yükseldikçe yükselir. İtaat ettikçe insan yükselir. Allah'a itaat insanı yükseltir. Kullara itaat insanı alçaltır. Allah'a kulluk yapmayan kime kulluk yapacak? Allah'a itaat etmeyen kime itaat ediyor? Ya insanlara, ya şeytana, ya nefsine. O yüzden Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki: "Eraite men ittahaza ilahehu heva." Gördün mü o kimseyi? Nefsini ilah edinmiş olan adamı gördün mü? O yalnız nefsini ilah edinmiştir. Başka bir ilahı yoktur. Yalnız nefsine itaat eder, kulluk eder. İnsan bir Allah'a kulluk yaptığı zaman birçok ilah taslaklarına kulluk yapmaktan kurtulur. Allah'a kulluk yapmadığı zaman herkese kulluk yapmak zorunda kalır. O yüzden bütün peygamberler bu mevzu üzerinde durdular. Kur'an'ın en çok anlattığı mesele hangi meseledir deseniz, işte budur, kulluk meselesidir. Kur'an-ı Kerim kulluğa davet eder. Bir kafir nasıl Müslüman olur? La ilahe illallah diyerek, Muhammedur Resulullah diyerek, Allah'tan başka bir ilah tanımayıp sadece ona kulluk yapacağını söyleyerek, bunu söylediği zaman ebedi cennetlik olur. Cehenneme girse bile sonunda ebedi cennete de girer. Bunu söylemediği zaman ebediyen cehennemlik olur. Bu mesele bu kadar mühim. Allah'tan başkasına kulluk insanı ebedi cehenneme götürmektedir. Nuh aleyhisselam geldi dedi ki: "Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru." Ey milletim, sadece Allah'a kulluk yapın, ondan başka ilahınız yok. Aynı şekilde Hud aleyhisselam, aralarında asırlar var, milletler farklı, şartlar değişik ama aynı şeyleri söylediler. Bütün peygamberlerin söylediği aynı şey. O da dedi ki: "Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru." Ey milletim, Allah'a kulluk edin, başkasına etmeyin. Ondan başka ilahınız yok. Aradan asırlar geçer, Salih aleyhisselam gelir. Dedi ki: "Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru." Ey milletim, sadece Allah'a kulluk edin, ondan başka ilahınız yok. Aradan asırlar geçer, Şuayb aleyhisselam gelir. Dedi ki: "Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru." Aynı şeyleri söylediler. Ey milletim, sadece Allah'a itaat ve kulluk edin. Ondan başka ilahınız yok. Çünkü ondan başka yaratanınız yok. O halde hayatınıza o hükmetmeli. Onu sevmelisiniz, ondan korkmalısınız, onu tanımalısınız ve şartsız, pazarlıksız ona itaat etmelisiniz ve itaati bugün nasıl anlamalıyız? Kur'an-ı Kerim buyurur ki Furkan suresinde: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبْ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا. Peygamber dedi ki: "Ya Rabbi, benim şu milletim Kur'an'ı terk edilmiş olarak bıraktılar." Kur'an'ı terk etmek ne demek? İki şekilde olur. Ya toptan terk eder, bunu kafirler yapar. Ya da kısmen terk eder, bunu da Müslümanlar yapar. Müslümanlar işlerine geldiği zaman itaat eder, o meselede Allah'ın emrine göre yaşar. İşine gelmediği zaman başkalarının koyduğu kanunlara göre. O meselelerde Kur'an'ı terk eder. Namaz kılıyor mesela. O meselede Kur'an'ı terk etmiyor. Ama zekatta diyelim ki yan çiziyor. Zekatta Kur'an'ı mehcur bırakıyor, terk ediyor yani. Ya da mesela zekat da veriyor, hac da yapıyor, oruç da tutuyor. O meselelerde Kur'an'ı terk edilmiş olarak, mehcur olarak bırakmıyor. Kur'an'a sarılıyor. O meselelerde sarılıyor. Ancak ceza ile ilgili hırsızın cezası ne olacak? Zina edenin cezası ne olacak? Allah'ı inkar edenin cezası ne olacak? Şu alışveriş helal mi olacak, haram mı olacak? Şu kılık kıyafet helal mi olacak, haram mı olacak? Bu gibi mevzularda Allah'ın kitabına uymuyor, o meselelerde kitabı terk ediyor. İşte bu, Kur'an'ın bir kısmını almak, bir kısmını almamak, bazı meselelerde Allah'a itaat etmek, bazı meselelerde insanlara itaat etmektir. Ve o insanları o meselelerde Allah'a denk görmektir. Hatta Allah'tan üstün görmek bile sayılır. Çünkü Allah'ın hükmünü bırakıyorsun, o insanların hükmüne uyuyorsun. Sen o insanları Allah'tan üstün mü görüyorsun ki bunu yapıyorsun? Bütün meselelerde Allah'a itaat ve kulluk. Bütün meselelerde. İlahlık hakkı sadece ona aittir. Başkasının böyle bir hakkı yok ki ona veresin. Paylaştıramazsın. İlahlığı paylaştıramazsın. Ve bu meselede geri adım atamazsın. Peygamberimize gelip diyorlardı ki, gel seninle anlaşalım. Bir sene sen bizim ilahımıza tap, kulluk yap. Bir senede biz seninkine. Zaten Allah'ı kabul ediyorlar. Allah'a itaat, Allah'a ibadet de ediyorlar. Hac da yapıyorlar. Putperestler hac ediyorlardı. Bizden çok Kabe'yi tavaf etmiştir Ebu Cehil, Ebu Leheb. Kabe'ye Beytullah diyorlardı. Çocuklarının ismini Abdullah koyuyorlardı. Hac ediyorlardı. Hatta zekat da veriyorlardı. Mallarını üç kısma ayırıyorlardı. Bu Allah'ın hakkı, bu putlarımızın hakkı, bu da bizim hakkımız diyorlardı. Bugün Müslümanlar mallarını iki kısma ayırmıyorlar. Mekke'nin putperestleri mallarını üçe ayırıyorlardı. Allah'ın hakkını fakirlere dağıtıyorlardı. Putların hakkını da putların önüne koyuyorlardı. Din adamları alıyordu oradan. Din adamları böyle bir dinden istifade ediyorlar. Neden? Gerçekleri söylesinler ki. Böyle bir din yüzünden hepsi zengin oluyorlar. Neden gerçekleri söylesinler ki? Bunlar bu şekilde yapıyorlardı. Ama sadece Allah'a ibadeti kastediyorlar. Diyorlar ki sen bizimkine, bizim putlarımıza bir yıl ibadet et. Biz de sadece Allah'a bir yıl ibadet edelim. Pazarlık yapıyorlardı. Allah'a itaat ve kulluk mevzuunda pazarlık olamaz. Böyle bir hakkımız yok. Çünkü bir saniye bile şirke razı olamayız. Bir saniye bile. O zaman dediler, ya Muhammed bunu da yapmıyorsan gel anlaşalım. Maksat savaş olmasın aramızda. Ne yapalım? Dediler ki, o zaman gel bizim ilahlarımıza elini sür. İlahlarımıza elini sür. Bu da yeter bize. Yani saygı göster. Bizim ilahlarımıza saygı göster. Allah Resulü hayır dedi. Bu din benim ortaya attığım bir din değil ki ben kendi kafama göre tavizler vereyim. Bu Allah'tan gelendir. Dolayısıyla ben Allah'ın dininden zerre kadar taviz veremem. Siz taviz vereceksiniz. Siz kökten o dini bırakacaksınız. Çünkü sizin bu uydurduğunuz din dediğiniz şey sizin uydurmalarınızdır. Atalarınızın uydurmasıdır. Benimki Allah'tandır. Sizinki sizdendir. Siz geri adım atacaksınız. Ben geri adım atamam. İtaat ve kulluk mevzuunda hiçbir peygamber geri adım atmamıştır. Dolayısıyla Müslümanlar da geri adım atamazlar. Kıymetli kardeşlerim, son bir şey söyleyerek konuşmayı bitireyim. Bugün itaat ve kulluktan ne anlayacağız? Neden itaat ve kulluk sadece Allah'a? Şimdilerde bir laf, siyasilerin çok kullandığı bir söz var. Medeniyetler ittifakı diyorlar. Medeniyetler ittifakı. Medeniyetleri inançlar meydana getirir. İnançlar ise ittifak etmezler. Birbirlerini reddederler. Hazreti İsa ya Allah'tır ya insandır. Bunun ortası yoktur. Bize göre insandır, bir peygamberdir. Ve bizimki doğrudur. Onlar saptılar. Yemek yiyeni, bir kadından doğanı tanrı ilan ettiler. O yüzden Kur'an onlara dalin der. Sapıklar. İsa mevzuunda saptılar. Medeniyetler inançlar kurarlar ve bunların inancı budur. Bizimki de budur. Dolayısıyla inançlar ittifak etmez. İnançlar savaşırlar. İnançtan inanca geçiş olur. Müslüman gavur olur, gavur Müslüman olur. İnançlar ittifak etmez. İnançtan inanca geçiş olur. İnançların ittifakı olmaz. Medeniyetlerin ittifakı da olmaz. Çünkü medeniyetleri inançlar kurarlar. Temelinde bir inanç yatar. Ona göre şekillenir medeniyet. Dolayısıyla yeryüzünde eğer medeniyetlerin, daha doğrusu insanların ittifakını istiyorlarsa, medeniyetlerin çatışmasını istemiyorsak, o takdirde yeryüzünde bir tane medeniyet olmalı. İki medeniyet oldukça çatışma kaçınılmazdır. Çünkü medeniyetler arasındaki fark gerçektir ve büyüktür. Suni bir fark değildir. Hakiki bir fark vardır. İslam medeniyetinin temelinde Allah'a itaat ve kulluk ve başkalarına itaatin reddedilmesi vardır. Diğer medeniyetlerin temelinde ise insana itaat vardır. İslam medeniyeti dışında bütün medeniyetlerde, hepsinde insana itaat edilir, ideolojilere itaat edilir. İslam ise bunu şirk olarak kabul eder. İslam medeniyetinde sadece Allah'a itaat vardır. O halde İslam medeniyetiyle diğer medeniyetlerin ittifakı olamaz. Eğer yeryüzünde savaşların bitmesini istiyorlar da o yüzden böyle söylüyorlarsa, bilsinler ki yeryüzünde birden fazla medeniyet var oldukça çatışmayı önleyemezler. Sadece Allah'a itaat ve kulluk tüm insanlık için hayırdır. Çünkü o zaman medeniyetler olmaz ve çatışma da olmaz. Ama eğer sadece Allah'a itaat olmazsa, başkalarına da itaat olursa, Ahmet'e, Mehmet'e, ideolojilere, sosyalizme, faşizme, demokrasiye vesaireye, bunlara da itaat olursa, elbette ki yeryüzünde çatışma kaçınılmaz olacaktır. Eğer yeryüzünde barış isteniyorsa, İslam'ın bir manası da barıştır. Sin, lam, mim. Kök harfleri budur. Selametten gelir yani. İslam selamettir. Barış demektir. Bir manası da budur. İslam barıştır. Yani Allah Azze ve Celle demek istiyor ki, İslam kelimesinin iki manası var. Birisi Allah'a itaat ve teslimiyet. Biri de barış içinde olmak. Yani denilmek isteniliyor ki Allah'a itaat edin, kulluk edin, barış içinde olun. Başka türlü barış içinde olamayacaksınız. İnsanlara itaat ettiğiniz müddetçe barış içinde olamayacaksınız. Çünkü insanlar sizi saptıracaklar. Ve akıldan akıla fark var. Birisi şöyle bir yol gösterecek, öbürüsü böyle bir yol gösterecek. O zaman hangi yolda ittifak edeceğiz? Kime itaat edeceğiz? Öyle bir zata, öyle bir zata itaat ederiz ki onun dengi olmamalı. İnsanların hepsi, tüm dünyanın insanları kime itaat edebilir? Kime kulluk eder? Kim kanun koyarsa tüm dünya itaat eder. Hangi insan, hangi devlet bir kanun meydana getirse, bir ideoloji meydana getirse diğerleri ona itiraz edebilir. Ama Allah Azze ve Celle'nin kanunlarına hiç kimsenin itiraz etme hakkı yok ve olamaz. Dolayısıyla sadece Allah'a kulluk yeryüzünün selameti ve barışı için de gereklidir. Başka türlü selamet ve barış gelmemiştir ve de gelmeyecektir. Allah'a itaat aynı zamanda bunun için de gereklidir. Mevzuyu burada bitirmek istiyorum. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim.